There's a reason you aren't satisfied with the ordinary. You were made for adventure. A life with God doesn't have to be boring. It can be a pulse-pumping, heart-pounding life of purpose. And we can guide you there. The adventure awaiting you is bigger and more life-giving than you could ever imagine. Join Crossroads Church every weekend online for challenge, hope, and encouragement to guide you on your spiritual adventure. Join us at crossroads.net.
Herkese merhabalar. Pene Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Mehmet ve bir konuğumuz var. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Ne demek?
Aslında şöyle bir şey oldu. Bir sonraki izleyeceğiniz bölümü çektik biz aslında. Ama böyle bir konuda gündeme geldiği için bunu da konuşmak istedik. O yüzden iki bölümde de konuşmaya eksik olmasının sebebi de budur. O yüzden ayrıyeten kusura bakmayın. Nasılsınız arkadaşlar?
Yani bu durumda tabii ki ne kadar iyi desem de içim kan ağlıyor doğal olarak. Sonuçta bizim bir canımız gidiyor orada. Aynen. Kiminin arkadaşı, kiminin ailesi, kiminin arkadaşı. Mesela benim şu an gerçekten aşık olduğum kadın orada babaannesinin yanında hastanede başında bekliyor. Diyarbakır'da. Hani her an deprem tehlikesi, her an şey tehlikesi, her an binanın çökme riski. Ve başından ayrılamıyor diyalizde. Hani çok sıkıntılı bir durum. Hani oradaki herkese başsağlığı diliyorum.
Böyle herhangi bir tanıdığınız, herhangi bir tane ne bileyim işte tanıdığınız bir insan ve akrabalarınız falan kazazade veya deprem altında kaldı mı? Veya vefat ettiler mi?
Ya şahsen benim olmadı. Ama yani o gerçekten aşık olduğum kızın dediğine göre bayağı sallamışlar. Ama o pek oralı değil, çok rahat bir insan. Hani ama yani videoları görüyoruz, şeyleri görüyoruz. Annem öğretmen, onun birkaç tane hani öğrencisinin akrabaları oradaymış. Onlar da kazazedeler arasında. Sen ne düşünüyorsun?
Yani dediğimiz gibi aslında yani tüm bu olanlar için herkes zaten üzgün. Ama yani dediğimiz gibi elimizden de bir şey gelmiyor. Elimizden sadece bir şeyler yollayabilmek, bir şeyler alabilmek onların adına. Bunlar yani üzücü dediğimiz gibi.
Ya tabii ki aynı zamanda insanların bu konuyla alakalı pişkin pişkin şaka yapmaları hala sosyal medyada aslında benim en çok eleştirdiğim konulardan biri. Çocuğun biri Discord'da bana yardım edin deprem altında kaldım falan filan diyor. Ve arkadaşları falan filan ona gülüyor böyle deprem mi bakın arkadaşlar ne yapıyor falan diye. Ben bu videoyu çok ayar oldum bir kere onu söyleyeyim. Çok yanlış falan bunları şimdi anlatmayayım ama yani şaka yapılacak gerçekten konu var. Gerçekten şaka yapılmayacak konu var yani. O yüzden bu konular bana saçma geliyor. Sizin de gördüğünüz şeyler oldu mu bu şekilde? Hani deprem veya hassas konular hakkında böyle yapılan şakalar, yapılan iğrenç espriler falan.
Ya ben de senin aynı şekilde o internetteki videoyu gördüm. Hani çocuk şeyde hani bildiğiniz şeyin binanın altında kalmış. Orada onunla taşak geçiyorlar. Hani diyor oradayız sesimi duyuyor musun falan arkada gülüşüyorlar. Hani bu gerçekten hani ülkemiz ne hale geldi ya? Ben ya, sadece bunu düşünüyorum.
Ya
hani.
Bir de çöken bina sayısı 2084 tane bina çöktü şu anda.
Şu anlık
galiba bilinen. Ve ölü sayısı da 1400 küsuratlarda hatta 1500'lere yaklaştı galiba.
Hani bu ölü sayısı daha bulunamayan bir sürü insan var.
Bir sürü insan var. Ve gerçekten bu tarz hassas konuların özellikle şakaya geleceğini düşünmüyorum. Bir terör bir de işte bu tarz deprem tarzı konular bence asla şakaya gelmez. O yüzden insanların bence biraz daha yaptıkları esprilere, hassas konulara biraz daha dikkat etmesi lazım bence. Bana öyle geliyor açıkçası. Mesela bundan bir ay sonra bir karamiza yapılmamalı mesela bu konuyla alakalı. Depremde ölenler hakkında falan. Son zamanlar çok popüler oldu biliyorsunuz bu tarz olarak.
Ve özellikle şey, yurt dışındaki insanların tavırları çok kötü. Ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum. Ben internette geziniyorum. Deprem haberlerinde falan. İnsanlar altında kutlama şey yapmış yabancı insanlar. Hatta bir tane şey, haber muameri şey yapmış yabancı haber muameri kutlamalı emojiler atmış. Sonra demişler Allah'ınız size bir dahakine 10 verir falan filan belki. Yani öyle dalga geçiyorlar yani gerçekten üzücü bir durum.
Ya bir de bu konuda sadece yabancıların değil Müslümanların da yaptıkları şeyler çok ürkütücü geliyor bana mesela. Kazazade'nin orada böyle böyle ezan tarzı bir şey okunması veya ne okuyorlardı orada aslında?
Tekbir getiriyorlar
falan.
Ya bu şahsen İnsanın kazazelerinin psikolojisini de bozacak bir şey. Ama bunu yapmalarındaki amaç şey. Allah'a şey bana güç ver anlamında diyorlar da. Ama şimdi düşünün kazanın altına siz çıkarmaya
bana
çalışıyorsunuz.
Bana yanlış geliyor mesela.
Ya durum. Çıkarılmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan tekbirler Allahu Ekber diye bağırılıyor. Bir yandan yanınızda çığlık atan insanlar, ağlayan kadınlar, ağlayan çocuklar. Hani gerçekten psikolojiyi bozan bir durum. Ve şimdi yanımızda Bartu diye bir arkadaşımız var bildiğiniz üzere. Hani Bartu psikolojiye önem veriyor. Hani
hatta bir sonraki bölümümüzün de konu aynı zamanda.
Evet. Ona bu durum hakkında hani böyle kazazedelere yapılan davranışlar, etraftaki olaylar geleceğe dair veya şimdiye dair nasıl etkiler bırakır?
Açıkçası yani sadece görüşünü almak istiyorum bu konuda. Hani ne bileyim bir psikolojik çıkarımda falan yapmana gerek yok. Sadece bu süreci yaşayan insanlar ileride nasıl bir psikolojik süreçten geçecekler sence? Hani sadece bu bir fikir. Ya fikrini söyleyebilirsin veya nasıl psikolojik tedaviler almalılar?
Kesinlikle bence bu devlet güçlerinin yani burada işin devresine girmesi lazım ve umarız ki giriyorlardır da. Onların için zaten terapiler, belirli psikologlar kesinlikle devreye girecektir diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir şoktan geçiyorlar tabii ki de yani. Sürekli bir evin yıkılmasını düşünmek veya vesaire ailesinin sürekli düşünmesi gibi şok durumları kesinlikle olur ama dediğim gibi birazcık da bu hem insanların birazcık da bilinçli olması lazım bence bu durumlarda bahsettiğimiz şeylerde. Çünkü çoğu insan bilinçsizce bazı haberler yapıyor, bazı işte şu şekilde olmuş diyor. Mesela bir haber bülteninde ben bir adamın orada yani ağlamaklı konuşması benim mesela çok sinirimi bozdu yani. Mesela bilinçli olup orada daha çok ağlamak değil de daha çok işine odaklı çalışması lazım. Çünkü zaten bunların içinde herkesin içi yanıyor. Gelip de senin burada ağlamaklı konuşman bana çok saçma geldi. Kesinlikle öyle yani. Bunda. Benim düşüncem bu şekilde.
Teşekkür ederiz. Bildiğiniz üzere bir deprem vergisi veriyoruz. 90'lı yıllardan beri olması lazım aşağı yukarı.
99'dan beri.
99 depreminden beri. İstanbul depremi olması lazım. Peki bizim bu depreme yaptığımız yatırımlar nereye gitti? Yani bunlar sizce gerekli şekilde dağıtılıyor mu veya daha iyi binalar yapılması sağlanıyor mu? Çok iyi güvenlikler alınıyor mu ki bence alınıyorsa bu şekilde yüksek böyle bina yıkılmaları, yüksek sonuçlar olmaz bence. Ben öyle düşünüyorum açıkçası.
Ya şahsen bildiğiniz üzere hani İstanbul'da konteynerler yapıldı. Deprem anında açılıp erzak konteyneri. Onlar zaten şu an pas tutmuş halde bekliyorlar. Diyebileceğim şeyler hani biz vergimizi veriyoruz. O kadar şey yapıyoruz. Hani söylene göre paramız da var. Deprem için ayrılan bir fonumuz var. Niye biz 4. alarma geçtik? 4. seviye alarma geçtik? Hani başka ülkelerden de yardım istiyoruz. Hani tabii ki de yaşadığımız olay büyük bir olay. İçimiz kan ağlıyor. Veya atıyorum
Türkiye'nin
6 ay sonra evlerini kaybeden insanlar evlerini tekrar geri alabilecekler mi?
Türkiye'nin 30'lu yıllardan sonra yaşadığı en büyük deprem sanırım zaten. En son 1930'larda bu kadar büyük bir deprem.
Yok 99 oldu. Depreminden.
Yok, 99'dan aynen. Daha şey daha büyükmüş bu.
Hayır. 99'dan. Hayır. Değil 99'dan mi? Sonra en büyük deprem bu.
Allah. Onu bir araştıralım daha sonra.
Ona bir bakalım.
Aynen ama çok büyük bir yıkım gerçekleşti gerçekten. Ölü sayısı olarak da bir önceki depremi geçti aşağı yukarı. Hmm. Onu da söyleyeyim.
Evet sana vereyim.
Yani o şekilde anlatayım. Deprem vergileri bence şey artık bu olaydan sonra daha iyi önlemler alınması lazım deprem vergileriyle alakalı. Mesela ne bileyim daha güvenli evler yapılmalı. Daha böyle üstünde düşünülmeli bu tarz konuların. Mesela daha iyi barınaklar yapılmalı mesela. Barınak mı deniliyor ona mesela? Sığınaklar yapılması. Deprem sığınaklarımızın çoğunun oraya mesela ev yaptılar biliyorsunuz son zamanlarda.
Zaten bilinen üzere zaten okul, hastane gibi yerler bir nevi sığınak olarak kullanılması lazımdı. Zaten Diyarbakır'daki, Adana'daki falan filan çoğu şey
sığınak.
Sığınak demeyeyim de yani devlet kurumları çökmüş durumda. Hastaneler özellikle yani. Hastane hastalar kalıyor orada. Onlar çökse insanlar ne yapacak? Hasta bir şekilde dışarıda soğukta. Zaten en büyük faktör soğuk. Aynen. Yaz olsa belki bu kadar zorlu olmayacaktı. Ama insanlar sen belki görmüşsünüzdür şey. Engelli ev, huzur evi. Huzur evindeki engelli insanlar yerde yatıyorlar dışarıda soğukta. Üstüne giyecekleri yorganı bile yok. Doğru. Yani bu çok kötü bir durum.
Ya açıkçası İzmir'de de mesela bizim oturduğumuz yere yakın en iyi sığınak Göztepe Stadı'ydı biliyorsunuz ve orayı yıktılar yerine bildiğimiz büyük bir stadyum yaptılar böyle hani ufak bir sattansa büyük bir stadyum yaptılar ve şu anda orası bir deprem sığınak bölgesi değil mesela ve bu sığınak yerlerini bu şekilde evler yapıyorlar. Arsaların içinde farklı şeyler yapıyorlar ve bu deprem sığınakları bir yerden sonra kullanılamaz hale geliyor aslında. Ya bunların da aslında biraz da önüne geçirmeli, daha fazla sığınak yapılmalı. Çünkü deprem bölgesindeyiz. Türkiye bir deprem ülkesi aslında. Özellikle İzmir, ne bileyim Antalya gibi bölgeler, İstanbul'un Anadolu İnsan yakası gibi bölgeleri.
Türkiye tamamen fay hattı üzerinden geçiyor yani ondan.
Evet evet. Anadolu'daki ve doğudaki çoğu yer deprem bölgesi zaten. Oraları özellikle özel sığınaklar yapılmalı. Evlerin daha sağlam konumları üzerine yapılmalı bence. O şekilde düşünüyorum yani. Bir ekstra bekleyeceğiniz bir şey var mı bu konuyla alakalı? Fazla uzatmayalım aslında.
Ya aslında benim düşüncem şu şekilde. Çoğu zaman yurt dışına baktığımız zaman her konuda evet yurt dışını işte Avrupa'yı biz örnek alıyoruz oluyor. Ama genellikle bu örnek almaktan değil de daha çok ülkemizi geriye adımını atıyor. Mesela misal veriyorum sizlere. 4G ile 5G'nin mesela pazarlaması 4.5G ile oluyor. Aslında biz 4G'yi kullanıyoruz. Türkiye'de yani bu Avrupa baktığımız zaman yani çoğu ülke 5G'yi kullanırken bizim 4G'imizi 4.5G diye adlandırarak bizi pazarlamaları bile saçma. Ve tabii bu şekilde insanlar zaten sürekli bahsediyor buralar şu şekilde olacak ve şuralar şu şekilde olacak ve 1999'dan beri bu bizi belirtmeleri yani olması ve aynı zamanda bu depremlerim olmadan önce bunları belirtmeleri, bunların için önlem alınmaması ve buna rağmen bizim vergi almamız, vergilerimizin alınması ve buna karşı da hiçbir türlü bir şeylerin yapılmaması. Yani önceki depremde şunu hatırlıyorum ki bir derenin kıyısına evler tekrardan inşa ediliyordu ve orası yıkılan yerdi. Öyle düşünün yani. Ya bu kadar saçmalıklar içerisinde gelip de aynı şey hataları sürekli aynı hataları yaparlarsa yani bilmiyorum, bana çok saçma geliyor yani. Bu acizlik mi artık, cahillik mi, bir şey diyemiyorum ama biraz bence yönetimle de alakalı olabilir bu durumlar.
Kesinlikle katılıyorum. Pena'nın en kısa bölümlerinden biri oldu büyük ihtimalle ve en ciddi bölümlerinden birinin sonuna geldik. Bir daha bizi bu kadar ciddi göremezsiniz yüksek ihtimalle. Ama konu ne kadar ciddiyse bu da o kadar önem arz ediyor açıkçası. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Penny Podcast'iydiniz. Görüşmek üzere.
When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.